A'dan Z'ye sağlık.
Evet efendim, Doktor Mehmet Uçar ile A'dan Z'ye sağlık programımıza hoş geldiniz. Bugün güzel ve önemli bir sohbet konumuz var. Çok da değerli, sevdiğim bir doktor arkadaşım var. Ankara Tıp'tan doktor arkadaşım, operatör doktor Renda Cırcı. Kendisi kalp damar cerrahisi uzmanı. Bugün balonlar hakkında konuşacağız diyeceğim ama balon hakkında konuşmayacağız. Tabii içimizdeki balonla ilgili konuşacağız. Yani konumuz İnsanın içindeki bir damarın özellikle balonlaşması ve maalesef bazen bunun patlaması. Yani abdominal aort anevrizması ile ilgili konuşacağız. Tabii bu güzel sohbet konumuzun sizlere ulaşmasına emeği geçen başta Büyük TRT ailesine, teknik ekipteki kardeşlerimize ve program yapımcımız Gökhan Akkaya kardeşimize teşekkür ediyoruz. Bu arada sualleriniz olabilir. Hocam ben bunu geçirdim ya da önerileriniz ya da fikirlerinizi söylemek isteyebilirsiniz. Telefon numaralarımızı verelim. Türkiye 0090 Ankara 312 463 34 19. Türkiye 0090 Ankara 312 463 34 21 diyoruz efendim. Öncelikle Doktor Renda arkadaşıma bir hoş geldin demek istiyorum. Renda hoş geldin.
Hoş bulduk.
Nasılsın?
Teşekkür ederim.
Renda, nedir bu içimizdeki balon Allah aşkına?
İçimizde, hepimizin içinde olan bir normal durum aslında bu.
Evet.
Fakat balonlaşması tabii nadir rastlanan bir hadise. Bu aslında bir farkındalık çalışması. Bizim derneğimizin, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği'nin başlatmış olduğu bir farkındalık çalışması. İçinizdeki balon. Abdominal aort anevrizması dediğimiz hadise şu.
Evet.
Şimdi aort bizim vücudumuzun
bir damar.
En büyük damarı.
En büyük damarı.
Yani bütün vücuda kan veren ana damarımız.
Evet.
Bu ana damar işte göğüste kalpten çıkarak göğüs boyunca seyreder ve de karında bir kısmı da karında bulunur. Ondan sonra da ikiye ayrılır. İşte kollara da bundan kan gider, bacaklara da bundan kan gider fakat en son kısmı karındaki bölümdür. Genellikle karındaki bu bölgesinde genişleme olabilir. İlla olacak diye bir şey yok.
Evet,
kimlerde olur?
Kimlerde olur? Evet.
Kimlerde olur? Birincisi.
Yani kimlerde daha sık olur?
Aynen özellikle. Öyle. Şimdi birincisi şöyle, erkek.
O zaman şöyle mi anlıyorum? Kalpten çıkan bir damar var. Bu damar kalbi, bütün vücudu besliyor.
Kesinlikle.
Kalpten çıktıktan sonra karından aşağı doğru iniyor. İşte bacaklar dağılıyor. Ama en çok sorun galiba bu damarın karındaki kısmı. İşte burada da abdominal aort diyoruz değil mi?
Evet.
Özellikle?
Bunu abdominal aort diyoruz. Şimdi birincisi cinsiyet. Eğer erkek cinsiyet. Evet, durumundaysak bizim için de geçerli.
Evet.
Erkek cinsiyette daha sık görülüyor. Ne kadar daha sık görülüyor? Özellikle 65 yaş üzeri, ileri yaş da tabii ki bunda bir faktör. 65 yaş üzeri erkeklerin %2'sinde, 13'ünde. Yani ortalama, evet, ortalama olarak %7-8 diyebiliriz
Eyvallah.
Buna. Ama 65 yaş üzeri kadınlarda %6. Standart olarak yani.
O zaman erkek olmak, 65 yaş üzeri olmak dedik.
Evet. Risk faktörlerinden en başta gelenleri. Artı sigara.
Sigara
kullanımı
da.
Tabii ki.
Evet.
Şimdi bizim ailede tabii ki bu hastalık varsa veya başka bir kalp hastalığı, kalp damar hastalığı varsa bunun riski artıyor. Şimdi asıl en önemli şey faktör sigara.
Evet.
İkincisi de tansiyon.
Tansiyon.
Bunları niye anlatıyoruz? Şimdi erkek cinsiyet, bunu değiştiremeyiz. Yaşımıza engel olamayız. Fakat damarlarımızın yaşını ne belirler? Tansiyon belirler.
Evet.
Buna engel olabiliriz. Yani tansiyonumuzu yükseltmeyecek durumları yaratabiliriz veya oluştuğu zaman bunun çaresine bakabiliriz.
Zaten bugün en çok gelen dinleyicilerimizden soru oydu. Derler ki biz bu rahatsızlığı, yani abdominal karındaki aort anevrizması, yırtılması olmaması için neler yapabiliriz? Galiba bir tanesi bu, tansiyon değil
mi? Evet, ucundan biz de buna değinmiş olduk.
Evet.
Yani değiştirebileceğimiz risk faktörleri nelerdir? Bir tanesi tansiyondur. İkincisi ve en değerlisi, en önemlisi sigara. Bunu bırakabiliriz. Sigarayı bıraktığımız zaman bu riskimizi azaltmış oluyoruz.
Çok
fakat
iyi.
Şöyle bir şey var ya, yani keşke hiç başlamasak.
Evet.
Çünkü 65 yaş üzeri erkeklerde eğer hayatında herhangi bir dönem sigara içmişse zaten riski artırıyor.
Artırıyor.
Abdominal aort anevrizması dediğimiz hastalık için. Bunlardan dediğim gibi yani elimizden gelen iki tane şık var. bunları elemeye çalışıyoruz. Tansiyon
peki,
ve
peki,
sigara.
Peki sevgili Rende, özellikle hani şimdi sevgili dinleyenlerim soracaktır. Karında bir damar var. Efendim bir anevrizma, balonlaşma var. Bunun bir belirtileri var mı? Yani nasıl bir şikayet verir bu?
Şimdi bu da çok değişik. Evet tabii ki bir takım belirtiler var. Bunlar karın ağrısı.
Ne hisseder? Ağrı mı
karın
hisseder?
Ağrısı karın olabiliyor. Ağrısı. Sırt ağrısı olabiliyor. Ama asıl önemli olan bu hastalığın, bu farkındalık çalışmasının zaten sebebi bu. Sinsi ilerlemesi. Yani aslında hiçbir bulgusu olmadan, bir belirtisi olmadan da ilerleyebilir olması. O yüzden çalışmanın amacı şu, ileri yaş erkek hastaların eğer işte sigara kullanımı varsa, diğer risk faktörleri de varsa en azından hayatında bir kez ultrason yaptırmasını sağlamak. Neden? Çünkü bu ultrasonla ortaya çıkarılan bir
ultrasonla
hastalık.
Tanı konulabiliyor.
Evet, yani çok basit bir işte karın ultrasonu yapıldığı zaman ortaya çıkarılabilir.
Evet.
Bir durum bu. Zaten belirti vermeyen anevrizmaların %30'u bu şekilde tanı koyuyor. Evet. Başka bir sebeple bir ultrason yapılıyor. Evet. Mesela safra kesesi için bir ultrason yapılırken tesadüfen orada bir balonlaşma fark ediliyor. Ve bunun düzeyi çok değişik olabiliyor.
Peki atlanma riski de var mı? Yani
çok.
Her böyle radyolog, her ultrasonografi yapan...
Yani bir kere ultrason yapıldıktan sonra genellikle göz aşinalığı vardır. Çünkü evet nadir rastlanıyor dedik ama çok da nadir değil hastalık farkındaysanız.
Evet.
O yüzden onların zaten ilgi alanına giren bir hadise. Çok atlanacak bir durum değil. Buradaki asıl sıkıntı şu, hani bunun hangisine hastalık diyeceğiz, hangisine demeyeceğiz. Bizim genellikle kabul ettiğimiz sınır 3,5-4 santim civarındadır. Yani 3,5 santimin altında da bazen anevrizma deriz ama genişlemiş olduğunu kabul ederiz. O zaman takip etmek lazım. İşte o zaman hayatında bir kere değil, daha sonra birkaç kere daha ultrason yaptırmak gerekir. O yeterli olacaktır. Bir de şikayetlerin tabii ki gelişmesi bunda önemli.
Birisi ağrı dedin, öbürsü karın ve sırtta ağrı.
Evet. Bir diğeri de işte karında her kalp atımıyla birlikte ortaya çıkan ne diyelim ona?
Bir kitle mi diyelim?
Kitle
böyle bir
diyelim.
Yumuşak
bir kitle.
Yumuşak bir kitle diyelim. O zaman şöyle mi anlıyorum? Yani karında ağrısı olan, işte efendim sırta ağrısı olan, işte her kalp atışıyla böyle bir olan kişi yani böyle çok süper tetiklere ya da canını yakacak tetikler de basit bir ultrasona tanı konulabiliyor.
Kesinlikle.
Yani sonuçta. Tabii.
Kesinlikle.
Süper. Peki bu konuda ultrason dışında tanıyı netleştirmek için başka bir tetkik var mı? Mesela MR'lardan, işte tomografilerden
tabii
ya
ki
da...
Bu ultrason bu en basit yöntem olduğu için yani artık neredeyse hani muayenehanelerde var. O yüzden daha ulaşılabilir olduğu için yoksa...
Peki onunla direkt %100 tanı konulabiliyor mu mesela?
%100 diyemem tabii ki
i̇leri
ama...
İleri tetkik falan...
İleri tetkik gerektir.
Neler yapılabiliyor ileri tetkik?
Tomografi olabilir.
Evet.
MR da olabilir ama tomografiyle sıklıkla %99, %100 tanı konur.
Peki böyle sizin anjiyografi gibi böyle damardan girip o bölgeyi incelemek gibi o tetkiklere gerek var mı özellikle?
Gerek yok. Yani öyle hani hastanın konforunu bozacak, hastayı rahatsız edecek işlemlere gerek kalmadan da tanı konabiliyor. İşte aslında zaten bu çalışmanın amacı da bu. Yani sadece bir ultrason yaptırıp bazen sadece anevrizmanın bir hekim tarafından muayenesi bile tanıya
yardımcı olur.
Sadece bir ultrasonla yani hiç hastayı işte yatırmaya gerek kalmadan tomografi de artık günümüzde öyle biliyorsunuz yani tomografi için de ayaktan yapılabiliyor. Sadece bunlarla tanı konabiliyor. Şimdi asıl önemi ne anevrizmanın?
Evet, asıl önemi.
Şimdi şöyle bir durum var, bu karındaki balon benzetmesinin aslında güzelliği şurada. Nasıl bir balonun şiştikçe duvarları incelir.
Evet.
Bu aortun da duvarları genişledikçe inceliyor.
Evet.
Şimdi o zaman bir yırtılma veya...
Riski artıyor.
Evet, riski artıyor. Patlama diyelim. Evet. Yani tamamen patlama değil tabii ki ama bu yırtılma aslında. Onun riski artıyor. O zaman ne oluyor? Çok ciddi iç kanamalara sebep olabiliyor.
Peki aklıma bir çırpıda şöyle bir şey geldi. Evet. Böyle ne bileyim karnası bir sert darbe almak, trafik kazası falan böyle bir şey doğurur mu yani?
Tabii eğer bir anevrizma varsa, geniş bir anevrizma varsa tabii ki. O riski artırır.
O da faktörlerden bir tanesi.
Tabii ki.
Peki böyle bir durumda hani mesela böyle bir hasta geldi, ultrasonografisi ya da tomografisi tanıyı koydun. Takip mi edeceğiz, tedavi mi edeceğiz?
Çok güzel.
Evet.
Şimdi bunun için tabii bizim bir takım mihenk taşlarımız var. Onlar da işte o anevrizma dediğimiz damarın genişliğini ölçüyoruz. Ultrasonla olabilir, tomografiyle olabilir. Evet. Eğer bu ne için önemli? İşte 4 santimlik bir anevrizmanın patlama riski, yıllık patlama demeyelim tekrar şey gibi evet. oldu ama yırtılma riski %0.5'ten az. Yani %1'den çok daha düşük. Öyle düşün. Evet. Ama bu arttıkça 4 santimden 5 santime çıkınca mesela %5'e çıkıyor. Oo. 7 santime çıkınca örneğin %20'yi buluyor. Hı-hı. 8 santime üzerinde yıllık bu hastaların yarısı Oo. Patlama riski altında oluyor.
O zaman ne yapalım?
O zaman şöyle yapacağız. Tabii ki birincisi risk faktörlerine sahipsek bir kontrol muayenesi yaptıracağız.
Evet.
İleri yaştan bahsediyoruz. Evet. Yani diyelim ki 60 yaşından sonra en azından 3 yıllık hiçbir şey yoksa kontrollerimizi yaptıracağız. Eğer varsa saptanmışsa abdominal aort anevrizması bu tabii ki uzman kalp damar cerrahlarının ve radyologların işbirliğiyle gidecek bir durum. O zaman belki daha sık bir kontrol gerekecek diyelim ki yıllık.
Yıllık.
Eğer daha da ilerleyecek olursa o zaman bunun tedavisine bakacağız. Bizim buradaki amacımız bu anevrizmalar sıkıntı yaratmadan yani bir iç kanamaya sebep olmadan bunun tedavisini düzenlemek.
Anladım. Peki ben şöyle kitabın arka tarafından soracağım evet. şimdi. Ultrasonografi yaptın, tomografi yaptın. Abdominal aort anevrizması var.
Evet.
Çapı ya da büyüklüğüne bakmadan ben direkt tedaviye geçsem bunun bir riski var mı?
Şimdi şöyle bizim tedaviden anladığımız genellikle ikidir. Yani evet. hepimizin.
Evet.
İlaçla tedavisi ve cerrahi evet. tedavisi. Şimdi ilaçla tedavisine zaten başlarız. Anevrizmayı tespit ettik. O zaman tansiyonuna bakıyoruz. Yüksek mi? Evet. Ona göre o ilaç tedavisine başlarız.
O zaman cerrahi tedavi olur.
Cerrahi tedavinin riskleri var. Var tabii ki.
Evet.
Yani cerrahi her zaman için risk demektir. Yani herhangi bir ameliyattan bahsediyoruz. Riski var mıdır? Vardır. Bu ameliyatın riski var mıdır? Vardır. %1 civarındadır. Belki daha da düşüktür ama yani nihayetinde bir ameliyattır. O yüzden
evet.
hani 4 santimlik bir anevrizma hemen biz bunu ameliyat edelim demeyiz.
Demezsiniz.
Çünkü bu ameliyatın risklerini ile karşı karşıya bırakacağımız hasta eğer bunu hak ederse yani hayati riski
mutlak olması gerekirse değil
bravo. Mi? Bravo. Eğer hayati riski yüksekse o zaman ameliyatı düşünmek lazım.
Evet.
Ameliyatı meşakkatli bir ameliyat mı? Aslında herhangi bir karın ameliyatıyla.
Onu sorayım. Nasıl tamir ediyorsunuz? Yani şu kafamda canlandırmaya çalışıyorum. Şimdi bir damar var. Oradan bir balonlaşıyor.
Balonlaşma yani oldu.
Ne yapıyoruz rende? Evet. Şimdi, nasıl tamir ediyorsunuz?
Bir çeşit karın ameliyatıdır bu da.
Mesela karnı açıp mı
evet, görüyorsunuz? Evet tabii ki. Açık ameliyat yapıyoruz. Bu açık ameliyatta karındaki o abdominal aort bölümüne kadar ulaşıyoruz.
Evet.
Oradaki damarı tabii ki özel yöntemlerle çıkarıp onun yerine bir sentetik damar dikiyoruz.
Evet.
Fakat
balonlaşan kısmı çıkartıyoruz.
Çıkarıyoruz. Onu tamamen devre dışı bırakıyoruz. Evet. Tabii bunun için hastanın buna uygun olması lazım. Yani bu bizim söylediğimiz olay teoride böyle. Ama damar boyunca bakmak lazım. Ya yani orada biz bir balonlaşma gördük. Hemen apar topar ameliyat edelim. Yapmayız.
Evet.
Hastanın uygunluğu çok önemlidir. Hastanın yaşı çok önemli. İleri yaş hastalığı diyoruz. Örneğin 60-65 tamam çok güzel. Ya 85 olursa işte o zaman mesela değişik tabii ki. Ayrıca da değişik
yöntemler
düşünüyoruz. Bunun alternatifi ne var? Bir kapalı yöntemimiz var. Bu da yine kalp damar cerrahlarının yapması gerektiği evet ve radyologların beraber yapacakları bir işlem. Bunda eğer cerrahi yöntem uygulanamayacaksa hastaya
yani
açık cerrahi yöntem evet. yapılamayacaksa başvurabileceğimiz bir yöntem bunda kasık yoluyla ulaşıyoruz. Dışarıya yani evet. pardon damar içine dışarıdan stente benzer
evet.
bir suni damar yerleştiriyoruz. O anevrizma bölgesine geldiğimizde bunu uyguluyoruz yani açıyoruz ve o anevrizmayı tabii yine devre dışı bırakabiliyoruz. Burada özellikle belirtmek istediğim bir şey var.
Evet.
Hastanın cerrahi yönteme uygun olmaması aslında bunun için yeterli şart, gerekli şart.
Açık cerrahi
çünkü
uygun olmaması.
Çünkü açık cerrahi her zaman için kesin tanılı yöntemidir.
Evet.
Evet, kapalı yöntem hasta için çok daha konforlu. Hasta işte hafif bir anestezi alacak. İki gün belki yoğun bakım.
Sanki böyle anjiyo yapılıyormuş kalacak. Gibi.
Evet. Aynen öyle. Sanki anjiyo yapılıyormuş gibi olacak. Ve fakat bunun da riskleri açığa göre bir miktar daha fazla. Artı açık ameliyata dönülme riski de var.
Dönülme riski de var.
Evet. Bunları işte tabii yani bu hani hastalarımızın ya da vatandaşın gelip de bana şunu yapın diyebileceği bir yöntem değil. Sizin olmaması lazım.
Evet, kliniğiyle,
evet bunu şeyle. Bizim hastaya önermemiz lazım.
Peki bu noktada hani mesela 100 hasta gelse abdominal yani şu, belki öyle bir rakam vardır kafanda. Kaçı böyle açık, kaçı böyle kapalı yöntemli oluyor kabaca? Yani öyle bir var mıdır kafanda?
Yarı yarıya diyelim çünkü. Yarı yarıya. Evet, ileri yaş olması, işte akciğer rahatsızlığının olması, başka diğer damar rahatsızlıklarının olması, kalp rahatsızlığının olması veya kalp ameliyatının olması tabii ki bizi bu kapalı yönteme yönlendiriyor.
Şimdi kapalı yöntem deyince hemen tabii benim aklıma da şu geliyor. Son zamanlarda urolog arkadaşlarımızla sohbetlerimiz oldu. Onlar daha bir böyle bir robotik cerrahiden bahsedilmeye başlandı. Özellikle çok da güzel uyguluyorlar prostatta.
Evet tabii ki.
Kardiyovasküler cerrah olarak da belki başka bir konuya geçiyor gibiyiz ama robotik cerrahi uyguluyor musunuz kalp damar cerrahisi?
Uyguluyoruz tabii. Evet kesinlikle urologların çok işine yarayan bir sistem bu robot. Evet. Ama kalp cerrahisinde de, göğüs cerrahisinde
de. Hangi tanılarda kullanıyorsunuz özellikle?
Şimdi bir takım kalp delikleri oluyor. ASD dediğimiz. Evet. Onlarda uyguladığımız bir yöntem. Kapak hastalıklarında uygulayabildiğimiz bir yöntem.
Evet.
Robot, şimdi yanlış anlaşılan bir şey var. Ameliyatı robot yapıyor. Hayır, ameliyatı robot yapmıyor.
Robotu ben da, görüyorum arkada, evet, robot çalıştırıyorsunuz.
Gibi. robotu da tabii ki yine bir uzman kalp damar cerrahı idare ediyor ve hatta çok çok daha büyük bir sistem bu yani iki kişinin girip de yapabileceği bir ameliyatı belki 4-5 kişiye çıkarıyoruz fakat hasta açısından tabii ki daha konforlu oluyor orası
çok
net.
Da iyi görüyorsunuz o bölgeyi
kesinlikle
çok da,
10 katı büyütmeye sahip yani bizim kullandığımız gözlükler 2.5-3.5 bilemediniz 4.5 büyütmeyle gösterir bize. Ama bütün hadiseyi 10 kat büyüklüğünde görmek tabii ki çok daha büyük bir avantaj cerrah için. Ama hasta için avantajları var mı? Var. İşte bizim ameliyatlarımızın en korkulan, daha doğrusu en rahatsız edici kısmı nedir? Bu iman tahtası dediğimiz sternotominin varlığı. Yani oradaki kemiğin kırılıyor olması, kesiliyor olması. Evet. Hastaya ciddi bir ağrı veriyor. Evet, işte bir takım hareket kısıtlılığı sağlıyor. Kesinlikle. Fakat robotta bunlar oluyor mu? Olmuyor. Çok daha düşük seviyede. Yani nihayetinde ameliyattır. Ben hep söylerim.
Yani onlar şey gibi, şu an şöyle anlıyorum. Laparoskopik cerrahi gibi yani delik açarak mı?
Evet, delik. Yani ufak delikler açıyoruz. Hastanın tabii ki kozmetik açıdan eğer rahatsızlığı varsa bunu bertaraf etmiş oluyoruz.
Eyvallah.
Ağrı bir miktar daha az oluyor. Onu da aynı şekilde bertaraf etmiş oluyoruz. Fakat nihayetinde ameliyattır.
Ameliyat, evet.
Robotla yapıldığı zaman da aynı riskler vardır. Açık ameliyat yaptığımız zaman da aynı riskler vardır.
Yine kalp devre dışı bırakılıyor değil mi?
Kesinlikle. Yine kalp akciğer makinesine bağlıyoruz hastamızı. Kalbi durağan bir hale getiriyoruz. Çünkü zaten genellikle dediğim gibi içinde çalışmak için yani kalbin içinde.
Şimdi tabii bu cümleyi söyleyince hani kalp devreden çıkar cümlesini hemen böyle medyada, gazetelerde yazan efendim
kalp dışarı çıkarılıyor. Hayır, çıkarılmıyor.
Kalp çalışırken yapılan ameliyat.
Kalp çalışırken yapılıyor. Evet. Evet. Ama o robotla genellikle uygun, daha doğrusu çok çok daha zor oluyor. Onun yerine şimdi önemli olan bizim bu hastalıklarımızda yani bizim kalp ameliyatları için kalp hastalıklarında birinci önceliğimiz bizim hasta sağlığıdır. Çünkü hiçbir zaman için acaba kozmetik açıdan bu nasıl olur diye düşünmeyiz.
Tabii.
Öncelikle o damarın bizim gözümüzde %100 olması lazım.
Hayatını idame ettirmek.
Evet,
mi?
O kapağın yani ne gerekiyorsa o şekilde müdahale edilmiş olması lazım. Yani ben uzaktan işte şöyle görmüştüm diyemeyiz.
Ya bir de tabii şu soru geldi aklıma. İşte robotik cerrahi konuşurken kapak galiba hastalıklarında çok kullanıyorsunuz.
Tabii.
Şimdi bu kapak onarımı ne demek? Kapak değişimi ne demek? Yani farklı da galiba değil mi? Kapak
farklı.
Onarımı nedir? Değişimi nedir? O konuda ne dersin?
Şimdi kapak hastalıklarının kapak bozuklukları çeşitli olabiliyor. Bu romatizmal kapak hastalıkları olabileceği gibi işte çocukluktan gelen, daha doğrusu doğumdan gelen hastalıklar da olabiliyor. Ama tabii bizim yani benim kendi açıma en sık uğraştığım şey bu daha sonra gelişen kapak rahatsızlıkları. Daha çok romatizmal veya yaşla beraber bozulmaya bağlı. Şimdi bunların eğer uygun olması durumu söz konusu ise biz o kapakları onarabiliyoruz da. Normalde ne yapıyoruz? Biz bir kapağımız eğer bozulmuşsa onu yerinden çıkarıyoruz ve dışarıdan başka bir kapak takıyoruz.
Metal kapak ya da kadavra.
Veya biyolojik diyoruz biz de o duruma. Bir takım avantajları, dezavantajları var tabii ki.
Ama açık kalp ameliyatı.
Açık kalp ameliyatıdır. Yani her şekilde bizim orada yaptığımız açık kalp ameliyatıdır. Yine kalp akciğer makinesine girilir. Kapaklar çıkarılır. Ve onun yerine bir kapak takılır. Onarımda da aslında yine açık kalp ameliyatıdır. Yine aynı şekilde açılır. Fakat kapak eğer uygun görülürse ameliyat öncesinde ve ameliyat sırasında eğer uygunsa yerinde bırakılıp bir takım onarım yöntemleriyle korunabilir. Hastaya avantajı nedir? Bir kere hastanın kendi dokusu. Yani dışarıdan bir doku ilave etmemiş oluyoruz. Tabii böyle olunca hastaya vereceğimiz ekstra bir takım ilaçlardan kurtarmış oluyoruz hastamızı. Ama tekrar tekrar söylüyorum eğer uygunsa.
Bu sıklığı ne kadar mesela? Yani nasıl? Hani 100 kapak ameliyatının kaçında mesela bu onarımı yapıyorsunuz?
Bu cerrahın tecrübesine göre çok değişir. Yani atıyorum ben şimdi 100 hastanın ikisini onarım yapıyorumdur. Ama bir başka cerrah işte oturduğu zaman 20'sine yapıyordur. Bir diğeri 100 taneden daha çok seçiyordur. 80'ini yapıyordur.
Ama bizzat yine açık kalp ameliyatı çıkartıyor, olan, bakıyor ve görerek kesinlikle. Yapıyor. Bir de kardiyolog arkadaşlarım böyle yani anjiyografik daha doğrusu damardan girerek bir kapak onarımları o farklı bir şey galiba öyle mi?
Tabii ki. Ya bunların hepsi güvendiğiniz cerrahın veya doktorun size önereceği tedavi yöntemleri. Yani aa bir de böyle bir yöntem varmış. İşte kasıktan da giriliyormuş, yapılıyormuş. Ben de gideyim bunu yaptırayım. Çok sağlıklı bir düşünce tarzı değil.
Düşünce tarzı değil. Peki burada özellikle belli yaş, 65 yaşından sonra özellikle bu tip bir abdominal aortaanevrizması ile genç yaşta da görünme olasılığı var mı? Özellikle o aklıma geldi.
Bir takım başka hastalıklarla tabii ki olabiliyor. Enfektif bir takım hastalıklar dolayısıyla olabiliyor. Ama bizim aslında daha ilgi çekmek olarak istediğimiz taraf tabii ki diğeri. Çünkü yani enfeksiyonunuz var. İşte o takip edilirken ortaya çıkabilir mi? Çıkabilir. Ama bu çok daha nadir rastlanıyor. Ama diğeri bir farkındalık gerektiriyor. Yani abdominal aort anevrizması diye bir hastalık var. Mesela en ünlü abdominal aort anevrizması hastamız Albert Einstein.
Ben de bunu ilk defa duydum. Nasıl olmuş biraz bahseder misin?
Tabii 1950'lerden bahsediyoruz. Yani 40'lardan 50'lerden bahsediyoruz. O dönemin teknik yetersizliklerini düşünecek olursak tahmin ediyorum işte hani
yani böyle bir tanıyla yaşamış değil mi?
Böyle bir tanıyla
yoksa vefat
yaşamış
ettiğinde mi şey olmuş, tanısı konulmuş?
Her ikisi de. O zamanlar bu ameliyatlar bu şekilde yapılamıyordu. Bu zaten ameliyat dediğimiz, cerrahi dediğimiz şey bizim dinamik bir süreç. Bu 1950 yılında yapılan ameliyatla 2020 yılında yapılan ameliyat asla aynı değil tabii ki. O zaman selofan bantla sarıyorlarmış.
Aman yarabbim.
Yani bildiğimiz kırtasiyede hani satılan selofan bantla sarıyorlarmış. Ve bu hani genişlemesini engelleyelim, patlamasını engelleyelim. Yine patlama dedik. Balon olunca işte.
Balon olunca
Genişlemesi de şöyle önemli. Ondan bahsetmeyi unuttum aslında.
Yani o gerçekten bantla çeviriyorlar
bantla,
öyle mi?
Evet çeviriyorlarmış.
Allah çok ilginç.
Tabii ki o da korumuyor tabii doğal korumuyor. Olarak. Kendisi de işte ileri yaş erkek hasta sigara içiyor.
Pipo içermiş.
Bu anevrizmaların takibinde bir önemli nokta daha var. Genelde anevrizma olan hastalar bunu çok iyi bilir. 6 ayda bu anevrizma normal şartlarda yıllık belli bir genişleme hızına sahiptir. Bu da yaklaşık işte yarım santimin altındadır yıllık. Ama bu eğer 6 ayda yarım santim olacak olursa o zaman cerrahi için bir adaydır diyoruz. Yani hani o biraz önce bahsettiğimiz 6 santim, 8 santim, işte 5,5 santimler o zaman değerini yitiriyor. 6 ay içinde eğer 0,5 santim yani yarım santim genişleme olmuşsa o zaman bunun yırtılma riski yüksektir diyoruz ve ameliyatımızı erken alabiliyoruz.
Şimdi şöyle de bir aklıma tekrar soru geldi. Şimdi ortopedist arkadaşla konuk ettiğimizde protezlerle konuşurken işte bu takılan bir diz protezi, kalça protezi hocam 10-15 sene gibi ömrü var gibi bir ki.
Evet.
Peki bu yapılan ameliyatın mesela koruduğu ya da bir şekilde risk doğurmadığı bir yaşam süresi var mı mesela?
Bu,
yani işte bu ameliyat yapılmış kişiler mesela kişilerden şu an aktif hayatta olan işte 30-40 sene falan yaşayanlar var.
Gayet tabii. Hı-hı. Şimdi biz bu biz cerrahide evet. hiçbir zaman için hani hastalarımız yarım insan olsun diye ameliyat yapmayız.
Evet.
Her zaman eski hayatına, eski hayat standardına geri dönebilsin diye yaparız. Bir, buradaki durum tekrar söylüyorum. Bu abdominal aort anevrizmasında oluşabilecek yırtılmanın önüne geçmek. O yüzden bizim yaptığımız, bizim koyduğumuz o sentetik damar,
evet.
dışarıdan taktığımız damar ömürlüktür.
Hmm.
Yani bunun belli bir ömrü yoktur. Atıyorum 12 yıl geçti, artık o değiştirilecek öyle bir şey yok.
Öyle bir şey yok.
Öyle bir şey yok. Fakat yine de hastanın damar yapısı, hastanın yaşam biçimi, bunda tıkanıklıklara yol açabilecek şeyler olabilir.
Evet.
Bu da etkilidir tabii ki. Yani hasta sigara içmeye devam eder, ilaçlarını düzenli kullanmazsa.
Var değil mi? Bu ameliyat olup da sigara içenler var.
Tabii. O zaman tıkanma riskinden bahsedebiliriz. Evet. Ama değilse ömürlük.
Evet, şimdi son birkaç dakikamız kaldı. Sohbet de çok güzel ama konuklarıma sorduğum o son soruyu sana da soracağım sevgili Renda. 2019 dünya tıbbında kardiyovasküler cerrahi bundan 10 sene sonra nerede görüyorsun?
Çok zor bir soruymuş yani. Evet, yani. Son soru olarak çok zormuş.
Evet.
Şimdi şöyle, aslında dünya biraz daha minimal invaziv dediğimiz, yani hastaya daha az zarar verecek, daha az kesi olacak.
Evet,
işte
evet.
Hastayı daha az hastanede yatıracak
yöntemlere
doğru gelişiyor. Bizim için de aynı şey geçerli. Yani kalp cerrahisinde de aynı şey geçerli. Ne kadar hastaya az zarar verecek yöntemler olursa onlar tabii ki ilerleyecek.
Biraz
bu robottan bahsettik.
Evet.
Aynı şekilde hani robotun daha ileride, daha doğrusu bu geçtiğimiz 10 yıl içinde gelişeceğini düşünüyorum.
Eyvah. Bir şey sentetik şeyler, kalpler falan filan.
Olabilir tabii
ya
ki.
Ya da biyolojik
olabilir. Özellikle. Yani onları zaman gösterir ama dediğim gibi ne kadar hastayı az kesersek, öyle
evet,
söyleyeyim.
Evet.
Bir cerrah ağzıyla. Ne kadar hastayı az kesersek onlar gelişecek diye düşünüyorum.
Eyvah. Renda çok teşekkür ederim.
Ben
çok
teşekkür
güzel
ederim.
Kız bir sohbet oldu. Gerçekten de bilgilendik. Evet sevgili dinleyenlerim, bir sonraki hafta yeni bir sohbet konusunda yan yana gelmek dileğiyle Rabbim yar ve yardımcı olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim.
A'dan Z'ye sağlık.